Okay, karmaşık yürekler. Bizim çalışmamızla devam edeceğiz. Yakup'un serseri hayatını çalışıyoruz birlikte. Bu macera perest çocuk. Hatırlarsınız eğer ikizlerimiz vardı. Biri tüylü, biri tüysüz. Biri testosteronlu, biri testosteronsuz herhalde. Abi İsa ve genç kardeşi Yakup. Ve geçen hafta Yakup babasını da abisini de kazıklayarak babasının bereketini çaldı. Ve şimdi can havliyle kaçıyor. Çünkü abisi onu öldürmeye tasarlıyordu. Değil mi? Hatırlıyor musunuz? O zaman şimdi Yaratılış 28. bölüm ayet 10. Şimdi Yakup'a neler olacağını öğreneceğiz. Kaçıyor memleketinden, baba ocağından, uzağa doğru gidiyor. Acaba nelerle karşılaşacak şimdi? Yaratılış 28. Bu Tanrı'nın diri sözünden geliyor. 3500 sene önce yazılmış olan Tevrat bölümünden, yani Yaratılış kitabından gelen Tanrı'nın sözü. Yaratılış 28 ayet 10. Yakup Beerşeva'dan ayrılarak Harran'a doğru yola çıktı. Bir yere varıp orada geceledi. Çünkü güneş batmıştı. Oradaki taşlardan birini alıp başının altına koyarak yattı. O zaman şimdi Yakup nereye gidiyor? Harran'a doğru. Yani Kenan ülkesinde, bugünkü İsrail'den kuzeye doğru gidiyor. Suriye geçiyor ve ta Türkiye'ye kadar gelecek. Harran zaten Türkiye'de. Harran ovası değil mi? Türkiye'nin en büyük ovalarından biri. Orada bizimki şimdi savaş alanında bulunuyor. Ve Yakup oraya doğru kaçıyor. Ve Yakup'ta bir can korkusu vardı. Yani acaba abim peşime düşecek mi? Yani beni kovalayacak mı? Çünkü zaten beni öldürmeye istiyor. Ve aynı zamanda Yakup kendini yalnız hissediyor. Çünkü ev kuşu ya, anne kuzusu. Yani Esav abisi macera perest. Ama Yakup evde kalmaya tercih eden bir adam. Sakin bir adam. Mercimek çorbası pişiren bir adam. Yani bence şiir yazan bir adam. Öyle yani. Ve şimdi evden kaçıyor ve tehlikeli bir açık havada yatmak zorunda kalıyor. Bizi, onun yastığı bir taş olacak. Yani Yakup için bence zor ve çetin bir gece olacaktı. Aynı zamanda yaptıklarından kendini suçlu hissediyor. Ya ne yaptım ben? Babamı dolandırdım. Abime yalan söyledim. Yani sevdiğim herkesi incittim yani. Ve Tanrı'nın huzurunda, Tanrı'nın önünde de günah işledim. Ne olacak bana? Ve o zaman korkuyor, kendini yalnız hissediyor ve kendini suçlu da hissediyor aynı zamanda. Ve geleceğinde bir ufuk göremiyor. Yani Harran'a gideceğim, annemin ailesine, memleketine gideceğim. Ama beni kabul etmezler ise o zaman ne olacak? Yani geleceğim belli değil. Hiç bilmiyor. Bilmiyor ki Harran'da 20 yıl kalacak. İki kadınla evlenecek. 12 çocuğu da olacak. Bilmiyor bunları. Biz biliyoruz çünkü kitabı okuduk ya. Adam bilmiyor. O zaman bu hikayede Yakup Tanrı ile yüzleşecek. Aslında Lawrence abi bizimle dün gece gördüğü bir rüyayı paylaştı az önce. Tanrı rüyalar görüyor, veriyor insanlara değil mi? Ve aynen öyle. Şimdi Yakup bir rüya görecek. Tanrı'dan gelen bir rüyayı görecek. Ama acaba Yaradan Yüce Allah bu adama ne diyecek? Yani adam suçlu. Tamam mı? Hilekar, kurnaz. kötü şeyler yaptı. Şimdi kaçıyor. Tanrı ona ne diyecek acaba? Nasıl bir ses tonuyla, nasıl bir yüz ifadesiyle ona görünecek acaba? Bunlar için de bekliyoruz şimdi hikayede. Acaba sen de o durumda mısın? Yani sen de korku içinde misin? Ya bir olaydan ya da bir kişiden korkuyor musun? Ya da sen de kendini yalnız mı hissediyorsun? Yani koskoca İstanbul'da eşsiz dostsuz mu hissediyorsun? Ya aslında zor değil mi? İstanbul çok kalabalık ama yalnızlık çok yaygın. Acaba sen de kendini suçlu hissediyor musun? Kötü şeyler mi işledin? Günah mı işledin? Tanrı seninle yüzleşecek ise bugün burada. Sana ne diyecek acaba? Yani edepsiz çocuk. Seni azarlayacak mı? Seni teselli edecek mi? Tanrı size karşısında nasıl davranacak acaba? Ve birçoğumuz aslında Yakup gibiyiz. Kaçmakta, korku içinde. Gelecek hakkında hiçbir bilgimiz yok. Ve aslında Yakup'un hikayesi insan oğluna müşterek bir hikayedir. Çünkü insan oğlu başlangıçtan beri kaçmakta Tanrı'dan, değil mi? Adem bahçesinde, cennet bahçesinde Adem babasına karşı, yani Tanrı'ya karşı günah işledi, yalan söyledi ve Tanrı'dan kaçmak zorunda kaldı. Kovuldu, suruldu cennet bahçesinden. Ve şimdi tarih boyunca olduğum olası, yani insanoğlu kaçmakta, korku içinde. Kendimizi suçlu hissediyoruz çünkü zaten suçluyuz Tanrı'nın gözlerinde. Günahkarız. Bütün insanoğlu ve nereye gittiğimiz de bilmiyoruz aslında. Değil mi? Öyle yani rotasız, umutsuz, çaresiz insanoğlu bence de. Bizim balayımız aslında Pakistan'da yaptık. Biraz garip ama olsun yani. Herkes plaja gidiyor, biz Pakistan'a gittik. Öyle işte. Kaynanem o kadar memnun değildi. Kızımı nereye götürüyorsun lan? Neyse gittik. Çok güzeldi. Dağlarda çok tenha bir vadide kalıyorduk, tamam mı? Oradayken tek yabancı biziz. Herkes Pakistanlı. Oradayken yani gezen Avustralyalı bir çiftle karşılaştık. Onlar yani backpacker, uzun saçlı hippie gibi, yani sırt çantasıyla geziyorlar, kafaları zaten güzel. Yani geldiler bizim vadimizde, ya bizim vadimizde, biz oradaydık yani. Geldiler, ben onlara selam aleyküm dedim. Yani nereden geliyorsunuz peki buraya? Ya bilmiyoruz dediler. Enteresan. Peki nereye gidiyorsunuz? Ya bilmiyoruz dediler. Peki şimdi nerede olduğunuzu biliyor musunuz? Ya bilmiyoruz dediler. Yani serseri bir mayın gibi dolaşıyorlar Pakistan'ın dağlarında. Hiçbir şey bilmiyor. Nereden geldiklerini, nereye de gittiklerini bilmiyorlardı. Ama aslında İstanbul'da, dünyamızda bir sürü insan öyledir. Eğer sorarsan, ya ne amaçla yaşıyorsun? Ne için buradasın? Nereden geldin? Nereye gidiyorsun? Ya mantıklı bir cevap verebiliyorlar mı? Yani tatmin edici bir cevap verenler var mı? Freddie Mercury bunun hakkında düşünüyordu. Ve aslında son albümünde ölmeden önce şöyle dedi. Niçin yaşadığımızı bilen var mı? Does anybody know what we are living for? Yani niçin yaşadığımızı bilen var mı? İyi bir soru. İnsanoğlu amaçsız, rotasız, yönsüz. Cem Yılmaz ne dedi? Ne dedi? Life bir hiçse iç iç iç. Yaşam bir hiçse iç iç iç. Cem Yılmaz'a göre. Yani İnsanoğlunun hikayesi Yakup'un hikayesidir. Memleketinden uzak, ailesine karşı günah işledi ve şimdi yalnız, yapayalnız nereye gittiğini bilmiyor. Ve bir rüya görüyor. Ayet 12. Ayet 12. Yattı. Düşte yeryüzüne bir merdivenden, bir merdiven dikildiğini, başının göklere eriştiğini gördü. Tanrı'nın melekleri merdivenden çıkıp iniyorlardı. Rab yanı başında durup, atan İbrahim'in, İshak'ının Tanrısı Rab benim dedi. Üzerinde yatın toprakları sana ve soyuna vereceğim. Yeryüzünün tozu kadar sayısız bir soya sahip olacaksın. Doğuya, batıya, kuzeye, güneye doğru yayılacaksınız. Yeryüzündeki bütün halklar sen ve soyun aracılığıyla kutsanacak. Seninle birlikteyim. Gideceğin her yerde seni koruyacak ve bu topraklara geri getireceğim. Verdiğim sözü yerine getirinceye kadar senden ayrılmayacağım. Ne kadar güzel sözler, değil mi? O zaman Yakup rüyasında bir merdiven gördü. Buna benzeyen bence bir merdiven. Yani bir uçu yeryüzünde, bir uçu da cennette. Bundan biraz daha uzun herhalde. Bir merdiven gördü rüyasında. Ve Tanrı Yakup'a lütfediyor burada. Yani edepsiz, günahkar olan çocukla nasıl karşılaşıyor? Lütfediyor. Bazı insanlar şöyle derler. Aslında yeni ahitteki Tanrı lütufkar, merhametli. Ama eski ahitteki Tanrı daha asık suratlı. Değil mi? Daha vurdum duymaz. Daha yani bizden uzak, lütufkar değildi. Ama aslında Tanrı değişebilir mi? Haşa. Tanrı Tanrı'dır, değişmez. Ve burada ta eski ahite, ta başlangıçında, yaratılış bölümünde Tanrı lütufkar olarak görünüyor. Neden lütufkar? Çünkü Yakup Tanrı'yı aramıyordu ama yine de Tanrı ona göründü. Bu bir lütuf. Yakup iyi bir kişi değildi ama yine de Tanrı ona teşvik, yani teselli edici sözlerle göründü. Bu bir lütuf. Tanrı burada Yakup'a bir sürü şartsız, koşulsuz vaatler veriyor. Şu yapacağım, şunu yapacağım, senden ayrılmayacağım, seninle olacağım gittiğin her yerde, seni bu ülkeye vereceğim bir miras olarak, soyunu bereketleyeceğim. Yani bir sürü şartsız, koşulsuz vaatler veriyor. Bu bir lütuf. Ve bu rüyada Yakup bu merdiveni görüyor. Bir ucu yeryüzünde, diğer ucu göklerde, cennette. Tamam mı? Ve Tanrı'nın melekleri inip çıkıyorlardı onun üzerinde. Güzel bir rüya. Şimdi bir soru soracağım. Acaba bu merdiven kimin için oraya konuldu? Bu merdiven kimin için oraya konuldu? Kim bunu kullanacak? Yakup burada yatıyor. Yanı başında burada duruyor ve konuşuyor. Melekler inip çıkıyorlar. Belki bu merdiven Yakup için oraya konuldu. Yakup'un Tanrı'ya çıkması için, çıkabilmesi için. Belki onun için. Ama burada bir problem var. Eğer Yakup bu merdivenden çıkarak Tanrı'ya yaklaşacak ise, demek ki bu yaklaşım Yakup'un kendi çabasına dayanıyor. Doğru mu? Doğru. Yani kendini çabalayarak bundan çıkması gerekecek. Ve bu bir zor bir şey bizim için. Çünkü eğer Tanrı'ya ulaşmak için kendi çabamızla dayanmak zorunda kalırsak bir türlü ulaşamayacağız Tanrı'ya. Hiçimiz, hiç kimse. Neden? Çünkü yüreklerimiz karmaşık. Hem iyi işleyebiliriz ama hem de kötü şeyler yapabiliriz bazen maalesef. Değil mi? Ne yazık ki. O zaman bazen bir adım ileri, iki adım geri gideceğiz. Ya bir sevap işledim. Yani sabah erkenden kalktım, bugün dua ettim. İyi bir şey. Tanrı'ya biraz yaklaştım. Ama buraya gelirken, yoldayken, trafikte öfkelendim. Geriye. Değil mi? Geçen hafta bir gün oruç tuttum. Dua ettim. İki adım. Büyük bir kazanç. Ama ondan sonra çocuklarıma biraz bağırdım. Kaç tane? Üç mü? Of. Ve maalesef hayat böyle. Yani check in. Check in. Mutlu, mutsuz. Mutlu, mutsuz. Başardım, başaramadım. Başardım, başaramadım. Ve eğer Tanrı'ya yaklaşmak için, bunu yaşayan var mı? Değil mi? Eğer Tanrı'ya yaklaşmak için kendi çabamıza, kendi iyiliğimize dayanmak zorunda kalırsak, bir türlü tatmin olmayacağız. Ve bu olasılıkta bu merdivenin adı din. Din. Çünkü dinde biz kendi çabamızla Tanrı'ya yaklaşmak zorunda kalıyoruz. Dinde Tanrı bizim önümüze bir merdiven seriyor ve hadi bana çık diyor bize. Ve bu merdiven ne kadar güzel olursa olsun, ne kadar temiz, süslü olursa olsun, aslında yine de çabalayan biziz. Ve bu yüzden hiç kimse din aracılığıyla Tanrı'ya çıkamaz, ulaşamaz. İmkansız. O yüzden dindar insanlar, fark ettiniz mi? Her zaman asık suratlı, mutsuz, asabi, sinirli. Çünkü kendi çabanla Tanrı'ya asla ulaşamazlar. O yüzden biz her zaman ve her zaman ne diyoruz? Hristiyanlık bir din değildir. Değildir. Çünkü bence bu merdivenler Yakup'un Tanrı'ya çıkması için değildi. Tanrı'nın Yakup'a inmesi içindir. Farkını görüyor musunuz? Koskoca bir fark. Çünkü biz Tanrı'ya çıkamıyoruz. O zaman Tanrı bize geldi. İsa Mesih aracılığıyla. Ve burada Yakup rüyasında geleceğini görüyordu. İsa Mesih kendi hakkında Yuhanna 1:51'de şöyle dedi. Ve bağlamda belli ki İsa Mesih'in aklında bu anda Yakup'un rüyası vardı. İsa Mesih şöyle dedi. Yuhanna 1:51. Sonra da size doğrusunu söyleyeyim, göğün açıldığını, Tanrı'nın meleklerinin insanoğlu üzerinde yükselip indiklerini göreceksiniz dedi. İnsanoğlu kim? İsa Mesih'in ta kendisi. Yani burada İsa ne diyor? Merdiven benim diyor. Yani cennet ile yeryüzü arasındaki köprü benim diyor. İsa Mesih 100% ilahi ve 100% insani olan bir ayak cennette, bir ayak yeryüzünde. Tanrı oğlu ve insan oğlu. Kendisi bizim ile Tanrı arasında bir köprü oluyor, bir merdiven oluyor. Merdiven İsa Mesih oluyor. Ve 1. Timoteus 2:5 şöyle diyor. Çünkü tek Tanrı. Farkında mısınız? Hristiyanlıkta kaç tane Tanrı var? Tek Tanrı. Hep birlikte diyebilir miyiz? Tek Tanrı. Öğrenmiş olduk. Ve Tanrı'yla insanlar arasında tek aracı vardı. Tanrı'yla insanlar arasında tek aracı vardı. Başka yok. O da insan olan ve kendisini herkes için fidye olarak sunmuş bulunan Mesih İsa'dır. Uygun zamanda verilen tanıklık budur. O ne demek uygun zamanda? Demek ki peygamberler hep bu geleceği hakkında, bu aracı hakkında peygamberlikte bulunuyordu. Yakup dahil. Yakup'un rüyası İsa Mesih hakkındaydı. Geleceğini görüyordu. İsa Mesih'in geleceğini bildiriyordu. Ben Avrupa yakasına geçmek istersem buradan, neden geçmek isteyeceğimi bilmiyorum aslında. İstediğimiz her şey bu tarafta değil mi? Bagdad Caddesi'nde bulunuyor yani. Ama eğer oraya geçmek istersem birkaç ihtimalim oluyor değil mi? Neyle? Birinci köprüden, ikinci köprüsünden, motorla, vapurla, başka? Metroyla gelecek sene, uzun bekleyeceğim ama geçebileceğim. Metrobüs var, yüzebilirsin. Yaptın mı hiç? Gelecek hafta maratonda koşabilirsin değil mi? Aslında Sherry yapacak değil mi maratonu gelecek hafta? Oh. Şimdi birkaç ihtimalim var. İncil'e göre buradan Tanrı'nın yakasına geçmek istersem sadece bir seçeneğim var. Tek aracı, tek merdiven, tek köprü İsa Mesih'tir. Değil mi? Yuhanna 14:6. İsa yol, gerçek ve yaşam benim dedi. Benim arıcılığım olmadan babaya kimse gelemez. Aracı İsa Mesih'tir. Onun aracılığıyla Tanrı bize geliyor. Bu ayetler İsa Mesih'in tekliğini ifade ediyorlar. Ve bu merdiven İsa Mesih ve bizim çıkmamız için değil, Tanrı'nın bize doğru inmesi için buraya konuldu. Doğru mu? Doğru. Bir arkadaşım hapse atıldı 2 hafta önce Türkiye'de. Şimdi kim olduğunu söylemeyeceğim. Tanımıyorsunuz zaten. Şimdi onu ziyarete gitmek istiyorum. Ama Türkiye'de böyle bir kural var. Gidemem. Sadece yakın akrabalar gidebiliyor. Değil mi? Mesela annesi, abisi gidebiliyorlar. Ona mektuplar gönderebiliyorum. Mesajlar atabiliyorum. Değil mi? Ama şahsen bizzat olarak gidemem onu görmeye. O da zaten bana gelemez. Çünkü hapiste. Çıkamaz. Öyle bir imkanı yok. O zaman onunla birlikte yanında oturmak, sohbet etmek istersem ne yapacağım? Sen git ya, kendimi de bir suç işleyip hapse atılmam gerekecek. Yapmayacağım. Örnek, tamam mı? Örnek veriyorum şimdi. O ihtimalinde onun yanında olabilirim. Değil mi? Onun yanına gidebilirim. Eğer suç işleyip ben de içeriye atılıyorsam eğer. Şimdi biz de günahlarımızın içinde hapsediliyoruz. Hapsedildik. Değil mi? Ve biz Tanrı'ya çıkamıyoruz. Öyle bir ihtimalimiz yok. Çünkü günah kafesindeyiz. Bulunuyoruz. Şimdi Tanrı bize, evet, peygamberler gönderebiliyorlar. Yazılar gönderebiliyor. Ama eğer bizimle olmak istiyor, ki istiyor, ki görkemli babamız bizi seviyor, bizimle bir ilişki kurmak istiyor tarih boyunca. Kutsal kitap zaten sadece ve sadece bunu anlatıyor. Şimdi Tanrı ne yapacak? Suç işleyerek değil. Ama İsa Mesih bir beden aldı. Cennetten geldi, merdivenlerden indi. Ve bizim hapishanemize girdi. Bizim dünyamıza girdi. Neden? Çünkü bizim yanımıza gelmek istedi. Suç işlemedi sakın. Ama bize geldi. Bu merdiven İsa Mesih'in cennetten bize gelmesini sağladı. Hamdolsun. İşte bahsettiğimiz müjde budur. Şimdi devam edelim. Yakup'un yorumu neydi bu görüm hakkında, bir rüya hakkında? Ayet 16. Yakup uyanınca Rab burada. Ama ben farkına varamadım diye düşündü. Korktu ve ne korkunç bir yer dedi. Aslında o çeviri biraz zor. Ne muhteşem, ne müthiş bir yer dedi. Ve Tanrı'nın evinden, bu Tanrı'nın evinden başka bir yer olamaz. Burası göklerin kapısı. Peki neredeydiler? Aslında demiyor, ayet 11'de diyor ki bir yere varıp orada geceledi. Nerede? Bir yerde. Yani yer önemli değildi. Ama diyor ki yani burası Tanrı'nın evinden başka bir yer olamaz. Burası göklerin kapısı. Ertesi sabah erkenden kalkıp başının altına koyduğu taşı anet olarak dikti. Üzerine zeytinyağı döktü. Oraya Beytel adını verdi. Beytel ne demek İbranice'de? Beyt ev el Tanrı. Tanrı'nın evi adını verdi. Kentin önceki adı Luz'du ama artık önemli değil. Beytel. Tamam mı? Şimdi Yakup'un yorumu neydi? Rab burada. Burası Tanrı'nın evi, göklerin kapısı. Muhteşem, müthiş bir yer. Ve ne oldu? Tanrı'nın yaşadığı diyarı, göksel alem, Tanrı'nın alanı, dünyevi alana dokundu. Bir örnek gerekiyor. Yok, çevirmeyeceğim. Aslında Özgür sen çevirmek istedin değil mi? Öyle mi? Şimdi bu güzel gümüş halka Tanrı'nın yaşadığı, ikamet ettiği gökleri resmediyor. Tamam mı? Bu Tanrı'nın yaşadığı diyar. Bu Tanrı'nın alemi. Tamam mı? Göksel alem. Bu da bizim ikamet ettiğimiz diyarı. Bizim dünyamızdı. Tamam mı? Ve bu da bizim alemimiz resmedecek. Başlangıçta Aden bahçesinde hiç ayrım yoktu. Çünkü bizim yaşadığımız yer aynı zamanda Tanrı'nın yaşadığı yer. Her şey mükemmeldi. Keşke görseydiniz. Keşke görseydim ben de. Değil mi? Adaletsizlik yok. Hastalık yok. Utanç yok. Savaş yok. Depremler yok. Günah yok. Mükemmeliyet. Tamam mı? Huzur ve sevinç ve sağlık ve görkem içinde yaşıyorduk. Düşüşte Adem ile Havva günah işlediklerinde ne oldu? Ayrıldılar. Ayrıldılar. Ve bizim diyarımız ile Tanrı'nın diyarı iki tabaka şeklinde birbirinden tamamen ayrıldılar. Tamam mı? Anlatabiliyor muyum? Çok önemli aslında. Şimdi göksel alem değişmedi. Hala görkemli, huzurlu. Adaletsizlik yok, hastalık yok. Her şey mükemmel, her şey yolunda. Tamam mı? Ama bizim alanımız ise bir lanete uğradı. Günah işlediğimizden dolayı. Artık savaş var, depremler var, hastalık var, günah var, şiddet var, acı var ve ölüm var. Bizim dünyamızda. Bildiğimiz zavallı dünya işte bu, değil mi? Haberlerde her gün görüyoruz yani. Şimdi Tanrı lütufkar olduğu için bizi tamamen huzurundan mahrum etmedi. Hamdolsun. Şimdi Yakup'a bir kapı açıyor. Zaten on yüzden Yakup buna göklerin kapısı diyor. Yani burada bu hikayede ne oluyor? Göksel alan, dünyasal alana dokunuyor. Ve bu örtüşmüş alana var ya, orada Tanrı'nın evidir. Tanrı'nın varlığı bize geldi. Tanrı'nın huzuru bizim dünyamıza dokundu. Bu örtüşmüş şuraya. Tamam mı? Ve Yahudiler için ilk olarak orada buluşma çadırı kurdular. Buluşma çadırı. Neden? Çünkü oraya gidip Tanrı'yla buluşabiliyorlardı. Ondan sonra da bir tapınağı bina ettiler. Neden? Çünkü tapınakta Tanrı'nın görkemi yaşayacaktı. Ve oraya gittiler. Ne için gittiler? Günahların bağışlanması için. Şifa almak için. Temizlenmek için. Tanrı'yla görüşmek için, dua etmek için tapınağa gittiler. O yüzden eski ayette bir sürü bölüm, mesela Ezekiel kitabında yani 20 bölüm var tapınak hakkında. Bizimle ne alakası var? Aslında Yahudiler için çok önemliydi. Çünkü orada Tanrı'yla buluşuyorlardı. Tamam mı? Bu bir dönem için yetmeliydi onlara. Ama sadece bir dönem için. İsa Mesih gelene kadar. Ama İsa Mesih lanetlenmiş olan dünyamıza gelince gökler yeryüzüne hücum etmişti. Yani İsa bir ışık olarak karanlığımıza geldi. Ve gittiği her yerde umut dağıtıyordu, şifa veriyordu, merhamet gösteriyordu. İnsanlara dokunuyordu. Yani ışık geldi, hücum etti bizim dünyamıza. Ve sevinç ve yaşam ve doğruluk ve adalet getiriyordu İsa Mesih. Tanrı'nın egemenliği gelmiş oldu. İsa Mesih'in gelişinde. Ve göksel olan alan yeryüzünde genişliyordu. Ve Tanrı'nın egemenliği İsa sayesinde dünyada alan hakimiyetini genişletiyordu. Anlatabiliyor muyum? Çok, o zaman şimdi bu örtüşmüş alan İsa Mesih'tir. Ve İsa kendini tapınak olarak tarif etti. Aslında Yahudiler ona çok kızdılar. Çünkü İsa dedi ki tapınak benim. Yani Tanrı ile insanlar buluşma noktası benim dedi. Artık sizin tapınağınız hiçbir işe yaramayacak dedi. Ve aslında İsa Mesih göğe alındıktan sonra tapınak mahvoldu. Yani yerle bir oldu. Neden? Çünkü artık ona ihtiyaçları yoktu. Hiç yoktu. Tapınak İsa Mesih'ti. Tanrı ile buluşmak istersen İsa Mesih'e git dediler. Ve İsa Mesih öğrencilerine Tanrı'nın kutsal ruhu döktü. Ve bir soru soracağım şimdi. Artık tapınak nerede? Artık bu örtüşmüş alan nerede? Beytel nerede? Tanrı'nın evi nerede? Göklerin kapısı nerede? Ne adı koymak isterseniz koyun. Nerede? Bizde. Bizde. Tapınak biziz. Tanrı'nın evi biziz. Tanrı'nın varlığın bulunduğu yer biziz. Yani İsa Mesih'e iman eden herkes kutsal ruhla dolunca Tanrı bizde ikamet ediyor artık. 1. Korintiler 6:19. Bedeninizin Tanrı'dan aldığınız ve içinizdeki kutsal ruhun tapınağı olduğunu bilmiyor musunuz? Bilmiyor musunuz? Müjde bu. Tapınak biziz. Tanrı bizde yaşıyor. Efesliler 2:21. Bütün yapı Rab'be ait kutsal bir tapınak olmak üzere onda kenetlenip yükseliyor. Siz de kutsal ruh aracılığıyla Tanrı'nın konutu olmak üzere. Hep birlikte Mesih'te inşa ediliyorsunuz. Tapınak nerede? Biziz. Biz birer bir diri taşlarıyız ve Tanrı burada, Bağdat Caddesi'nde, İzmir'de, yani kiliselerin oldukları yerlerde tapınağı bina ediyor. Bir bina değil artık ama bizden oluşmuş bir tapınak, değil mi? Tanrı burada, o yüzden az önce ilahiler söylediklerinde, yani bir beklentiye sahibiz. olağanüstü bir beklenti toplandığımız zaman neler olacak bilmiyoruz. Çünkü Tanrı burada. Yani göksel alan bize dokunuyor. Ve göksel alanda hastalık yok. Huzursuzluk yok. Günah yok ve bize dokunuyor. Wow! Belki ben de şifa alacağım bugün. Değil mi? Belki ben de Tanrı'yla buluşacağım bugün. Belki ben de bu huzura kavuşacağım bugün. Çünkü cennet bize dokunuyor. Biz burada bulunuyoruz. Çünkü kiliseyiz ya. Tanrı'nın ikamet ettiği bina. Biziz. Ve gitgide göksel alan, dünyasal alanını dolduracak. Yani gitgide Tanrı'nın egemenliği daha çok ve daha çok ve daha çok gelecek. Ta ki İsa Mesih'in ikinci gelişine kadar tamamlanmış olacak. Yani dünya tamamen doldurulmuş olacak Tanrı'nın görkemiyle. Umudumuz bu. Bunun için bekliyoruz. O yüzden Yuhanna Vahiy 21. bölümünde şöyle yazdı. Geleceği görüyor. Aslında sonu görüyor. Şöyle diyor. Bundan sonra yeni bir gökle yeni bir yeryüzü gördüm. Çünkü önceki gökle yeryüzü ortadan kalkmıştı. Deniz de yoktu artık. İlginç bir ayet. Kutsal kentin yeni, yani bence cennete deniz olması lazım değil mi? Ama belki Yuhanna Patmos adasına sürüldüğü için denizden sıkıldı artık. Çünkü her taraf sadece deniz. O zaman deniz de yok hamdolsun. Bilmiyorum. Kutsal kentin yeni Yeruşalim'in gökten Tanrı'nın yanından indiğini gördüm. Güve için hazırlanmış süslü bir gelin gibiydi. Tahttan yükselen gür bir sesin şöyle dediğini işittim. İşte Tanrı'nın konutu insanların arasındadır. Tanrı onların arasında yaşayacak. Onlar onun halkı olacaklar. Tanrı'nın kendisi de onların arasında bulunacak. Onların gözlerinden bütün yaşları silecek. Artık ölüm olmayacak. Artık ne yas, ne ağlayış, ne de ıstırap olacak. Çünkü önceki düzen ortadan kalktı diye yazıyor. Tahta oturan işte her şey yeniliyorum dedi. Sonra yaz diye ekledi. Çünkü bu sözler güvenilir ve gerçektir. Yani son günde İsa Mesih'in her şey yenilendiği günde Tanrı nerede olacak? Tapınak nerede olacak? Yenilenmiş olan yeryüzünde ve göklerde. Yani bütün her şey Tanrı'nın konutu olacak. Bütün her şey tapınak olacak. Tanrı'nın evi olacak. Ve biz de orada onunla birlikte onun varlığında yaşayacağız sonsuza kadar. Peki, bu ayrıcalıklara karşı, bu lütufa karşı Yakup'un tepkisi neydi? Aa, enteresan. Şimdi eve gidip bir çay içeceğim, bir televizyon izleyeyim mi dedi. Acaba bir tepki gösterecek ama nasıl bir tepki? Nasıl artık hayatını nasıl değiştirilecek? Ve biz de kendimize aynı soruyu sormalıyız. Yani bu gerçeklere karşı nasıl yaşayacağım? Değil mi? Levent abinin okuduğu ayet de olduğu gibi. Yani bu lütufa karşı nasıl yaşayacağım artık? Çünkü bu koskoca bir ayrıcalık, bir lütuf. Hak etmediğimiz. Yakup'un tepkisine bakalım. Ayet 18. Ertesi sabah erkenden kalkıp, yani adam kararlıydı. Erken kalktı. Şimdi yaşayacağım. Bir şeyler yapacağım. Tamam mı? Erken kalkalım sabahları arkadaşlar. Hamdolsun. Bugün çocuklarla birlikte kahvaltıya gittik ailecek. Orada orada çalışan kadın biraz sinirliydi. Tamam mı? Ben Safiye dedim, belki biraz yorgun. Çok unutkandı. Her şeyi unuttu bu kadın. Tamam. Safiye dedim, belki kadın biraz yorgun. O yüzden. Safi dedi ki, belki erken yatıp erken de kalkmadı. Erken kalkalım. Şimdi ertesi sabah erkenden kalkıp başının altına koyduğu taşı anıt olarak dikti ve üzerine zeytinyağı döktü. Oraya Beytel adını verdi. Kentin önceki adı Luz'du. Sonra bir adak adayarak şöyle dedi: Tanrı benimle olur, gittiğim yolda beni korur, bana yiyecek, giyecek sağlarsa, babanın evine esenlik içinde dönersem, Rab benim Tanrım olacak. Aslında burada Tanrı ile pazarlık yapmıyor. Yakup hiçbir şey bilmiyor, dua etmeyi bilmiyor. Ama diyor ki, yani madem bu doğru ise, çünkü Tanrı bu vaatler verdi, o zaman Tanrı benim Tanrım olsun diyor. Anıt olarak diktiğim bu taş Tanrı'nın evi olacak. Bana vereceğin her şeyin ondalığını sana vereceğim dedi. Bence Yakup 3 tepki gösteriyor ve biz de bunlara benzer bir tepki gösterelim bence. Ve birincisi, Rab benim Tanrım olacak. Hani geçen hafta gördük ki babasına yalan söylerken ne dedi? Senin Tanrım Rab bana yardım etti dedi. Yani Tanrı'nın adına yalan söyledi ama senin Tanrın. Bu zamana kadar Tanrı sadece ailesinin Tanrı'ydı. Yani atalarının Tanrı'ydı. Ama şimdi bir karar veriyor. Artık Tanrı benim Tanrım olacak. Ve herkes bu kararı vermeli. Verdiniz mi? Yani belki buraya ailecek geliyorsunuz. Ve evet, Tanrı bizim ailemizin Tanrı'dır diyorsunuz. Ama kendin için, ya artık Tanrı benim Tanrım olacak dediniz mi? Kabullendiniz mi? Ya bu çok büyük bir karar. Belki eşinle birlikte geliyorsun. Eşimin Tanrısı budur. Ama artık Tanrı senin de Tanrın olmak istiyor. Çünkü baban seni de seviyor. Seninle de bir ilişkide bulunmak istiyor. Senin Tanrın olsun. Bu bir dua. Bu bir karar. Evet, artık Rab sen de benim Tanrım ol demeliyiz hepimiz. İkinci karar, Tanrı'nın evinde yer alacağım. Yani taş aldı, dikti, onun üzerinde yağ döktü ve anıt olarak diktiğim bu taş Tanrı'nın evi olacak diye ilan etti. Yani burada simgesel bir şekilde ben de Tanrı'nın evini bina edeceğim diye bir karar veriyor. Yani Tanrı'nın evi bu kadar önemli ise ben de buna katkıda bulunacağım. Ben de burada bir yer alacağım diye söylüyor. Ve İncil'e göre hepimiz de diri taşlarıyız. Ve Tanrı hepimizi de kullanarak kilisesini bina etmek istiyor. Ve acaba sen de buna dahil olur musun? Yani yo, her hafta başka bir kiliseye gideceğim, farklı bir kiliseye gideceğim. Ya da aslında tek başıma Hristiyan olmak daha kolay. Aslında tek başına Hristiyan olmak çok daha kolay. Çünkü Tanrı ile arasında, yani senin bu ilişkin mükemmel olabilir. Ama kardeşin sana karşı günah işlerse o zaman problem oluyor. Çünkü onu affetmek zorunda kalıyorsun, değil mi? O zaman kilisede bulunmak daha zor. Ama burada Yakup diyor ki, hayır ben de Tanrı'nın evini bina edeceğim, katkıda bulunacağım. Sen de artık bu kilisedeyim, dikildim, katıldım diye kabullendin mi? Böyle bir karar verdin mi Yaşam Kilisesi hakkında ya da katıldığın kilisesi hakkında? Zaten Helmut abi bu kiliseye katılmayacak ki. Ünlü tenisçi Martina Navratilova'ya, son yıllarda tenisle katılımınızı nasıl betimlersiniz sorulunca Martina Navratilova şu cevapta bulundu: katılım, ne katılım lan, tenise hayatımı verdim, sucuklu yumurta düşünün, tavuk katkı sundu fakat inek hayatını verdi. Ve aynen öyle, tamam, kiliseye katılmak ve katkı sunmak kolay bir şey. Ama İsa Mesih'e ve sevdiği kilisesine hayatını vermek, yani kendini vermek bambaşka bir şey. Artık evet buradayım hizmet edeceğim. Değil mi? Görevlendirileceğim. Çünkü burada bulunmak istiyorum. Ve üçüncü tepkisi, üçüncü kararı Yakup'un ne diyor? Bana vereceğin her şeyin ondalığını sana vereceğim. Enteresan bir ifade aslında. Çünkü ondalığı gerektiren kutsal yasa henüz verilmemişti. Öyle bir yasa, öyle bir istek Tanrı'dan yoktu. Tanrı zaten bunu istemedi, sormadı bunun için. Bu Tanrı, Yakup'un yüreğinden kaynaklanan bir şey. Ortaya çıkan bir şey. Oh, ben de Tanrı'ya ondalık vereceğim diye düşündü. Aslında büyük babası İbrahim de bunu yapmış oldu. Kral Melkizedek'e karşı, değil mi? Kral Melkizedek gördü. Dedi ki sana da ondalık sunacağım, vereceğim. Ve Yakup burada Tanrı'ya sanki bir krala konuşuluyormuş gibi konuşuyor. Yani Tanrı'nın hayatında hükümdar olduğunu açıkça itiraz ederek Tanrı'yı takdir etmeyi ve methetmeyi karar veriyor. Methetmek güzel bir şey değil mi? Yani saygımı sunacağım. Saygımı eylemsel bir şekilde göstereceğim bu krala. Ve Ya Rab, Yakup diyor bence, sen bana bakacağına, her şeyi sağlayacağıma söz verdin. Elimde olan her şey aslında senden geldi. Yoksa nereden geldi? Ve sana ondalık vererek sana riayet, hürmet göstermiş olacağım. Çünkü seni onurlandırırım. Sen kralımsın diye ilan ediyor. Ve Yakup için bu bir yasadan, bir kuraldan, bir farz olarak yapmadı. Aslında yüreğinden spontane olarak geliyor. Ben de ondalık vereceğim. Verebilir miyim? Lütfen. Kabul eder misin? Vereceğim. Öyle bir ayrıcalığım var ki sana saygımı gösterebilirim. Wow! Harika bir fırsat. Değil mi? Bence öyle bir hissi var bu ayetlerin. Ve kutsal kitap boyunca ondalık uygun bir miktar olarak bahsedilir. Yani benim kişisel düşüncem şudur ki Tanrı bana her şeyimi veriyor. Her şey Tanrı'dan geliyor değil mi? Bütün armağanlarım, bütün varlığım, bütün ailem Tanrı'dan bir armağan olarak, bir nimet olarak geliyor. O kısım aslında hiç bana ait değildi. O ondalık aslında her zaman ve her zaman Tanrı'nındı. Ve o bana veriyor ve hemen onu geri vereceğim. Diyelim ki aylık ya da haftalık maaşın 1000 lira. Tamam mı? Burada haftalık maaşı olan 1000 lira var mı? Söylemenize gerek yok. O zaman o 1000 liradan ondalık kaç para? 100 lira. Yani onu hemen, yani masraflar çıkarmadan önce hemen Tanrı'ya geri vereceğim. Bir ondalık olarak. Ve geri kalanları kullanacaksınız masraflarınız için. Eğer ilk önce yok kiramı ödeyeceğim, yani şu ödeyeceğim, kredi kartımı ödeyeceğim, şu. Hiçbir şey kalmayacak ki Tanrı'ya vermek için. Değil mi? Ayın sonuna geldim, hiçbir şeyim kalmadı. Kiliseye geldim. Oh. O zaman burada Tanrı'ya düzenli bir şekilde ondalığımızın vermeyi karar vermeliyiz. Ve bu büyük bir karar. Ama ben ilk iman ettiğimde bu kararı verdim. 17 yaşındayken. Ben bir restoranda çalışıyordum öğrenciyken, tamam mı? Küçük para kazanıyordum ama veriyordum. Ve o zaman bu yana düzenli bir şekilde verdim. Ve diyebilirim size ki hiçbir zaman, yani Tanrı beni yoksul bırakmadı. Hiçbir zaman. Tanrı'nın ekonomisi farklı. Olağanüstü. Ve bizim imanla davranmamız istiyor. Tanrı'nın beni onurlandıranı ben de onurlandırırım dediğine göre biz de yoksul kalacağımızı beklemiyoruz. Ödeyiş 3.9. Servetinle ve ürününün turfandasıyla Rabbi onurlandır. O zaman ambarların tıka basa dolar. teknelerin yeni şarapla dolup taşar. Güzel bir şey yeni şarap. O zaman Tanrı'ya verelim arkadaşlar.